2. Samuel kitabının 12. bölümüne geldik. Bu bölümde Natan, peygamber Natan, günahı konusunda Davut'la konuşuyor. Davut tövbe ediyor. Ama buna karşın Natan, Tanrı'nın yargısını Davut'a bildirir. Bu yolla da Davut, bir insanın ne ektiğini eninde sonunda biçeceğini öğrenmesi gerekiyordu. İnsan ne ekerse eninde sonunda ektiğini biçecektir. Tanrı adamı, değerli dostum, günaha düşebilir. Ama günahta yaşamayı sürdürmeyecektir. Tanrı adamını dünyasal kişiden ayıran şey de budur. Bir koyun çamura düşebilir. Ama becerebildiği en kısa zamanda çamurdan çıkmaya uğraşacaktır. Neden? Çünkü koyunun tabiatında çamuru sevme yoktur. Bir domuz ise çamurda kalıp bundan hoşlanacaktır. Neden? Çünkü onun tabiatında çamuru sevme vardır. Tanrı insanların çanak çömlek gibi bozulabileceğini söylemişti. Bir hata değerli bir çömleği bozabilir. Tacir onda bir hata gördüğünden ötürü değerli bir ürün indirime sokulur. Ben indirimlere çok dikkat eden biriyim. İndirim gördüğüm yerlere koşarım. Genelde birinci sınıf bir ürünün küçük bir hatadan ötürü ikinci sınıf bir ürün haline geldiğini görüyorum. Küçücük bir hatadan ötürü fiyatı indirilmiştir. Şimdi de Davut'un günahından ötürü indirilmesi gerekmektedir. 11. bölümde Davut'un günahını bütün karalığı ve çirkinliğiyle gördük. Tanrı'nın sözü onu önemsiz bir şeymiş gibi göstermeye çalışmaz kesinlikle. Yani Tanrı'nın sözü günahı örtbas etmez. Günah kömür kadar kara, gece kadar karanlık ve şeytanın diyarı ve dipsiz çukur kadar alçak ve cehennem kadar derindir. Evet, Davut günah işlemiştir. Davut'un yaptığı şey elbette ki Tanrı'nın hoşuna asla gitmemiştir. Ve Rab bu konuda bir şey yapacaktır. Tanrı insanın günahı hakkında bir şey yapmıştır. Çarmıhta ölmesi ve günahın cezasını ödemesi için İsa Mesih'i yeryüzüne göndermiştir, onu vermiştir. Günah bu kadar çirkindir, bu kadar korkunçtur. Günahın kendi oğlunun ölümünü, yani Tanrı'nın ezelden beri var olan oğlunu ruhsal anlamda ölümünü gerektirecek kadar karanlık bir şey olduğunu söyleyen Tanrı'dır. Eğer Tanrı'ya sırtınızı çevirirseniz değerli dostum, kaybolursunuz. Ancak eğer Tanrı'nın adamıysanız ve günaha düşerseniz Tanrı sizi disipline koyacaktır. Ama Tanrı çocuğu kurtuluşunu yitirmiyor. Kurtuluş sevincini yitirir. Tanrı çocuğu her zaman Tanrı'nın çocuğudur. Bir Tanrı çocuğu günaha düşer ve onda yaşarsa o bunun cezasını çeker. Baba Tanrı onu düzene sokacak, disiplin edecek ve cezalandıracaktır. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. 11. bölümde Davut'u kendinden emin ve rahat bir şekilde tahtında oturur bırakmıştık. Günahının yanına kar kaldığını sanmıştı ama hata etmişti. Davut peygamber hayatının sonuna kadar o korkunç günahı işlediğinden ötürü pişmanlık duydu. İlk ayet bizi kutsal kitaptaki en cesur adamlardan biri olan Natan peygamberle tanıştırır. Davut asasını kaldırıp bir tek söz söylemeden Natan'ı küstahlığından ötürü, yani Kral Davut'a karşı geldiğinden ötürü ölüme mahkum edebilirdi. Hemen oracıkta. Ancak bu Natan'ı durduramamıştı. Rab Natan'ı Davut'a gönderdi diyor 2. Samuel 12. bölümün 1. ayeti. Natan Davut'un yanına gelince ona bir kentte biri zengin, öbürü de yoksul iki adam vardı diye sözüne başlıyor. Natan Davut'a bir öykü anlatacak. Bu öykü Davut'u bir aynaya bakarcasına tanımlayan bir öykü olacak. Tanrı'nın sözü, bizleri olduğumuz gibi kendimize gösteren bir aynadır. Natan, Davut'un kendisine iyice bakabilmesi için ona bir ayna tutacaktır. Natan geldiğinde büyük bir olasılıkla devlet işlerinde bir yavaşlama vardı. Natan, Tanrı'nın peygamberi olduğundan dolayı Davut ona, Rab'den bana bir sözün mü var diye sordu. Evet, Natan'ın Davut'a bir sözü vardı. Hem de nasıl bir sözü vardı? Natan Davut'a bir kentteki iki adam hakkında bir öykü anlattı. Bu adamlardan biri zengindi, diğeri ise oldukça fakirdi. Burası zengin ve fakir mahalleleriyle tipik bir kentti. Natan sözlerine devam ediyor. Zengin adamın birçok koyunu sığırı vardı ama yoksul adamın satın alıp beslediği küçük bir dişi kuzudan başka bir hayvanı yoktu. Kuzu adamın yanında çocuklarıyla birlikte büyüdü. Adamın yemeğinden yer, tasından içer, koynunda uyurdu. Yoksulun kızı gibiydi bu tek kuzu. 2 Samuel 12, 2-3 ayetler. Zengin adamla fakir adamın hikayesi epey bildik geliyor bize, değil mi? Zengin adamın birçok koyunu, sığırları vardı. Fakir adamın ise bir tek kuzusu vardı. Bu bütün aile tarafından çok sevilen bir hayvandı. Çünkü tekti. Ondan başka bir şeyleri yoktu. Onu besliyorlardı. Herhalde şişman bir küçük kuzuydu. Fakir adamın varı yoğu oydu çünkü. Ne büyük bir tezat. Bu durum zenginle fakir arasındaki sürekli savaş nedeni olmuştur. Ben şahsen günümüzdeki en büyük sorunun ırk sorunu değil, sermaye ile işçi sınıfının, yani zenginle fakir arasındaki çatışma olduğunu düşünüyorum. Bence bütün sorunların kökeni buradan gelmektedir. Fakir ile zenginin arasındaki çatışma. Derken Natan sözlerine şöyle devam ediyor. Zengin adama bir yolcu uğradı. Adam gelen konuğa yemek hazırlamak için kendi koyunlarından, sığırlarından birini almaya kıyamadığından yoksulun o tek kuzusunu alıp yolcuya yemek hazırladı diyor 4. ayette. Natan çok bildik bir hikaye anlatıyor, öyle değil mi? Fakir adamın küçücük kuzusundan başka bir şeyi yoktu. Zengin adamın her şeyi vardı ama yine de cimriydi. Genelde politika konuşmam ama günümüzdeki günah dolu dünyanın bir ilkesini bildirmek istiyorum. Siyasi partilerin kendi adaylarının seçilmesi için dünyanın sorunlarına çözümlerin kendilerinde olduklarını söylediklerinin farkındayım. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Her tarafta aynı şey var. İnsanlara hiç güvenim yok, doğrusunu isterseniz. Özellikle bu alanda. Ben hiçbir siyasetçinin fakirlerin davasını savunacağına inanmıyorum. Eğer böyle olsaydı şimdiye kadar dünyamız bambaşka olurdu. Zenginlerin, zengin siyasetçilerin fakirlerin davasını savunacağını görmedim. Bu hiçbir zaman olmamış bir şeydir ve hiçbir zaman da olmayacaktır sanıyorum. Bu konuda kendimizi hiç kandırmayalım. Hükümetin fakirler hakkında yaptığı programlar çok ilginçtir. Hükümetler, devletler zenginlerden vergi alıyorlar mı? Tabi alıyorlar ama ne kadar? Ama zengin olmayan bütün diğer geri kalanlarımız için vergiler arttıkça artıyor. Benim küçük kuzumu aldıkları kesin dostum. Zengin adama çok öfkelenen Davut, Natan'a yaşayan Rabbin adıyla derim ki, bunu yapan ölümü hak etmiştir dedi diyor 2 Samuel 12. bölüm 5. ayette. Şimdi Davut'un böyle öfkelendiğini ve söylediği sözleri okuyunca insanın içinden şunu haykırmak geliyor. Davut, nasıl böyle konuşabilirsin? Bu sözler aslında senin hakkındadır. Bunu fark etmedin mi? Nasıl böyle yüksekten atabilirsin fazla düşünmeden? Davut, Natan'ın önüne krallık içindeki başka birinin davasını getirmiş olduğunu ve kendisinden yargıda bulunmasını istediğini sanmıştı. Davut doğruyla yanlışı iyi bilirdi. Adalet duygusu gelişmişti. Ayrıca çabuk öfkelenen, kızan biriydi. Natan'ın hikayesini işitince büyük bir olasılıkla ayağa fırlayıp "Nerede bu adam? Hemen onu tutuklayıp öldürtelim," demişti. Başka birisinin hayatındaki günahı kolaylıkla görüp kendi hayatımızdaki günahı görmememiz çok ilginçtir, değil mi? Bu günümüze dek süre gelmiştir. Yani her tarafta aynı şey oluyor. Biz her zaman başkasının hayatındaki günahları görüyoruz. Ama kendi hayatımıza göz atmayız. Bu Davut'un sorunuydu. Bakın ne diyor Davut? Bunu yaptığı ve acımadığı için kuzuya karşılık 4 katını o adam ödemeli. 2 Samuel 12 ayet 6. Davut ne yapıyor? Kendi ağzıyla böyle bir günahın ne kadar korkunç, berbat olduğunu itiraf ediyor. Ve diyor ki bu günahının karşılığını 4 kat ödemeli. Davut bir vaiz gibi konuşuyor, değil mi? Başka birine vaaz verip ona kusurlarını bildirmek, onu analiz etmek ve ona ne yapması gerektiğini söylemek çok kolaydır değerli dostum. Çoğumuz biliyor musunuz başka insanları eleştiri divanlarımıza uzandırıp onları inceleyip yargılayan amatör psikologlarızdır. Davut da böyleydi. O adam her neredeyse diyor onu bulup adaleti yerine getireceğiz. Bunun üzerine Natan Davut'a işte o adam sensin dedi. İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki ben seni İsrail'e kral olarak mesettim ve Saul'un elinden seni kurtardım. Sana efendinin evini verdim. Karılarını da koynuna verdim. İsrail ve Yahuda halkını da sana verdim. Bu az gelseydi sana daha neler neler verirdim. 2 Samuel 12, 7 ve 8. ayetler. Görüyoruz ki gerçek Tanrı adamı değerli dostum nabza göre şerbet vermez. Aman ayıp olmasın, aman kırılmasın, yok ikilik olmasın, sevgisizlik çıkar gibi düşüncelerle gerçekleri, doğruları söylememek kadar büyük bir hata olamaz. Hiçbir zaman değerli dostum günaha ödün verilmemelidir. Belki de imanlılar topluluklarının bozulmalarının en büyük nedenlerinden biri de budur. Tanrı adamının büyük bir sorumluluğu vardır. Ve doğru olanı, gerçekleri hiç ama hiç çekinmeden söylemelidir. Yanlışa yanlış demelidir. Hataya hata demelidir. Günaha korkmadan, çekinmeden karşı durmalı ve bunları söylemelidir. Natan'ın Davut'a bunu söylemesi cesaret gerektirmişti. Bana göre Natan kutsal kitaptaki en cesur adamdı. Onunla kıyaslanabilecek kimseyi tanımıyorum. Davut suçlu kişi sensin dedi. Davut ne yapacak? Natan Davut'a o suçlu adam sensin dedi. Davut ne yapacaktır? Sıra dışı bir şey yapacağı konusunda size garanti verebilirim. Tanrı Davut'a kalbinin istediği her şeyi verirdi ama Davut kendisine ait olmayan bir şeyin özlemini çekiyordu. Günümüzdeki yeni ahlak bunun bir günah olmadığını söylüyor. Tanrı hala bir günah olduğunu söylüyor kardeşim. Tanrı kendi sözünde bunun bir günah olduğunu vurguluyor, söylüyor. Ve Tanrı'nın kalbine göre olan adamın yaptıkları yanına kar kalmayacaktır. Öyleyse neden Rabbin gözünde kötü olanı yaparak onun sözünü küçümsedin diyor Natan Davut'a. Hititli Uriye'yi kılıçla öldürdün, Amonluların kılıcıyla canına kıydın, karısını da kendine eş olarak aldın. 2 Samuel 12 ayet 9. Natan Davut'un günahını çok açık bir şekilde bildiriyor. Kralın yanındakilerin Natan'ın Davut'a söylediklerini duyunca nasıl şoke olduklarını hayal edebiliyor musunuz? Kuşkusuz orada olup bitenlerden haberi olmayan birçok insan bulunuyordu. Natan'ın Davut'u kitaplarda yazılan en kötü suçla suçladığını duyuyorlar. Davut, Tanrı'nın yapmayacaksın dediği şeyleri yapmıştır. Peki Davut'un yaptıkları yanına kar kalacak mıdır? Bakın Natan ona ne diyor? Bundan böyle ey Davut, kılıç senin soyundan sonsuza kadar eksik olmayacak. Çünkü beni küçümsedin ve Hititli Uriye'nin karısını kendine eş olarak aldın diyor. 2. Samuel 12 ayet 10'da. İnanlı kardeşim, inanlı dostum. Bir imanlı günah işleyebilir mi? Sorusu ortaya atıldığında yanıt evettir. İmanlı günaha düşebilir. İmanlı günah işleyebilir ve işliyor ne yazık ki. Ama günah işlediğinizde Tanrı'yı küçümsersiniz. Tanrı yaptığınızın bu olduğunu söyler. Davut, Uriye'nin karısını kendi karısı olmak üzere aldığında Tanrı'yı küçümsüyordu. Natan sözlerine şöyle devam ediyor. Aslında Tanrı Natan aracılığıyla şöyle konuşuyor. Rab şöyle diyor. Sana kendi soyundan kötülük getireceğim. Senin gözünün önünde karılarını alıp bir yakınına vereceğim. Güpegündüz karılarının koynuna girecek. 11. ayet. Davut'a karşı kötülük kendi evinden kaynaklanacaktı. Ve dostlar, bir sonraki bölümde Davut'un çocukları arasında büyük bir skandal olacaktır. Olup bitenler bu adamı çok üzecektir. Ama onun bu konuda Tanrı'ya ağlayıp sızlandığını görmezsiniz. Çünkü Davut, Tanrı'nın kendisini cezalandırdığını biliyordu. Davut'un tek isteği Mezmur 42:1'de yazılıdır. Geyik akarsuları nasıl özlerse canım da seni öyle özler ey Tanrım. Evet, geyik akarsuları nasıl özlerse ben de seni öyle özlüyorum diyor. Evet, sen o işi gizlice yaptın diyor Natan Davut'a. Ama ben bunu bütün İsrail halkının göz önünde güpegündüz yapacağım. Davut, Rab'be karşı günah işledim dedi. Natan, Rab günahını bağışladı. Ölmeyeceksin diye karşılık verdi diyor 12-13. Ayetlerde. Evet, Davut tövbe ediyor. Davut bu suçtan ötürü ölebilirdi. Tanrı Davut'un hayatını bağışladı ve günahını kendisinden uzaklaştırdı ama Davut'un bebeği öldü. Tanrı Davut'un günahının yanına kar kalmasına izin vermeyecektir. Ama sen bunu yapmakla Rabbin düşmanlarının onu küçümsemesine neden oldun. Bu yüzden doğan çocuğun kesinlikle ölecek diyor 14. ayette. Biliyor musunuz? Günümüzde bile halen Rabbin düşmanları Davut'un yaptığı bu şeyden ötürü Tanrı'ya hakaret ediyorlar. Rabbin sözlerini paylaşırken birçok kereler hiç inanmayan ya da şüpheci biri gelip Tanrı nasıl olur da Davut gibi birini kullanabilir demiştir. Yanıtımı beklerken de bana alaycı alaycı bakmışlardır. Evet, düşman hala bu olayı kullanmakta ve alay etmektedir. Ama kerelerce de vurguladığım gibi Tanrı sözü değerli kardeşim gerçektir. Ve Tanrı sözüdür. Her zaman da gerçekleri olduğu gibi önümüze koyar bizim. Hiçbir şeyi örtbas etmez. Hiçbir şeyi gizlemez. Yine göreceğiz ki Tanrı Davut'u yaptığından ötürü cezalandıracaktır. Bundan sonra Natan evine döndü. Rab Uriye'nin karısının Davut'tan doğan çocuğunun hastalanmasına neden oldu. Davut çocuk için Tanrı'ya yalvarıp oruç tuttu. Evine gidip gecelerini yerde yatarak geçirdi. Sarayın ileri gelenleri onu yerden kaldırmaya geldiler. Ama Davut kalkmak istemedi. Onlarla yemek de yemedi diyor 15-17 ayetler arasında. Davut Tanrı'nın önüne çıkıp küçük çocuğun hayatını bağışlaması için yalvardı yakardı. Sonunda Davut'a çocuğun öldüğünü bildirdiler. Davut görevlilerinin fısıldaştığını görünce çocuğun öldüğünü anladı. Onlara çocuk öldü mü diye sordu. Evet öldü dediler. Bunun üzerine Davut yerden kalktı, yıkandı, güzel kokular sürünüp giysilerini değiştirdi. Rabbin tapınağına gidip tapındı. Sonra evine döndü ve yemek istedi. Önüne konan yemeği yedi diyor 2. Samuel 12. bölüm 19-20. ayetlerde. Davut'un hizmetkarları çok şaşırmıştı. Çocuk hayattayken Davut çul giyip külde oturmuştu. Çocuk öldüğünde üzüntüden kendinden geçmesi gerekiyordu. Bunun yerine kalktı, duşunu aldı, elbiselerini değiştirdi. Sonra tapınmak için Rabbin tapınağına gitti. Hizmetkarları kendisinden durumu açıklamasını istiyorlar. Davut şöyle yanıtladı. Çocuk yaşarken oruç tutup ağladım. Rabbe yakardım çünkü kim bilir Rab bana lütfeder de çocuk yaşar diye düşünüyordum. Ama çocuk öldü. Artık neden oruç tutayım? Onu geri getirebilir miyim ki? Ben onun yanına gideceğim ama o bana geri dönmeyecek diyor 2. Samuel 12, 22-23. Ayetler. Şimdi bu sözlere dikkat edin. Davut ne diyor? Ben bir gün onun yanına gideceğim. Davut küçük çocuğun kurtulmuş olduğunu biliyordu. Bir gün ben onun yanına gideceğim dedi. Davut ölüm sırası kendisine geldiğinde oğluyla yeniden bir araya geleceğini biliyordu. Bebekken ölen bir çocuk, değerli dostum, Rabbin yanına gider. Matta 18. bölüm 10. ayette, şu küçüklerden birini aşağı görmemeye dikkat edin, size diyorum ki, göklerde onların melekleri göksel babamın yüzüne sürekli bakarlardır. Bu ayetteki melekler sözü ruhları olarak tercüme edilmelidir. Bugün küçük bir bebek öldüğünde hemen Rabbin yanına gider. Tanrı sözünün öğretisi budur. Davut çocuğu öldüğünde sevinebilirdi çünkü bir gün onu yeniden göreceğini biliyordu. Yıllar sonra oğlu Avşalom öldüğünde durum bunun aynı değildi. Avşalom Davut için büyük bir üzüntü kaynağı olmuştu. O öldüğünde Davut ağlayıp yas tutmuştu. Neden? Davut Avşalom'un kurtulup kurtulmadığından emin değildi. Davut karısı Betşeva'yı avuttu. Yanına girip onunla yattı. Betşeva bir oğul doğurdu. Çocuğun adını Süleyman koydu. Çocuğu seven Rab peygamber Natan aracılığıyla haber gönderdi ve hatırı için çocuğun adını Yedidyah koydu diyor 24-25. Ayetlerde. Yedidyah ismi Rab tarafından sevilen anlamına gelir. Bu isim Natan aracılığıyla Tanrı tarafından Süleyman'a verilmiştir. Bu sırada Amonluların Rab'ba kentine karşı savaşı sürdüren Yuav, saray semtini ele geçirdi. Sonra Davut'a ulaklar göndererek Rab'ba kentine karşı savaşıp su kaynaklarını ele geçirdim dedi. Şimdi sen ordunun geri kalanlarını topla, kendi kuşatıp ele geçir. Öyle ki kenti ben ele geçirmeyeyim ve kent adımla anılmasın. Davut bütün askerlerini toplayıp Rab'ba kentine gitti, kente karşı savaşıp ele geçirdi diyor 2. Samuel 12. bölüm 26-29 ayetler arasında. Davut şimdi o zamana kadar zaten olması gereken yerde savaş alanında adamlarının yanındadır. Davut'un krallığı büyümeye devam eder ve Davut zamanının büyük kralları arasına girer. Ya günahı yanına kâr kalmış mıdır? Bir sonraki bölümde Davut'un çok büyük bir günah işleyen bir oğlu olduğunu göreceğiz. Davut'un bu oğlu, Davut'un kızlarından biri olan ve kendi üvey kız kardeşini ihfal etmiştir. İhfal edilen kızın öz kardeşi olan Avşalom onu öldürmüştür. İşte size bir skandal. Bu haberin İsrail'de nasıl yayıldığını düşünebiliyor musunuz? Halk, bizi yöneten krala bir bakın, kendi ev halkını bile yönetemiyor demişti. Zavallı Davut. Davut'un hayatını incelememiz sona ermeden önce içimden Rabbe onu yeterince cezalandırdın. Artık kırbacı onun sırtından indir demek geliyor. Ama biliyor musunuz Davut bunu hiçbir zaman söylemedi. Davut Rabbin huzuruna çıkıp ey Tanrım inayet göster bana. Sevgin merhametin uğruna, inayetin uğruna. Sil isyanlarımı sınırsız merhametin uğruna dedi. Tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini. İstekli bir ruhla bana destek ol. Evet, Davut bunu yakardı Tanrı'ya, bunu istedi. Davut Tanrısıyla paydaşlık içine dönmeyi istiyordu. İşte Davut'u Davut yapan da budur.